Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Yaz 1558, 63. ayrım. Bir yükümlülüğü yerine getirir gibi kendimi yeniden kraliçenin hizmetinde buldum. Öyle endişeli, herkese karşı öyle şüpheciydi ki kendisine sadece ilk günlerden beri yanında olan insanların hizmet etmesine izin veriyordu. 2 seneden fazla bir süredir yanında çalışmadığımdan artık olgun bir kadın olduğumun, kadın gibi giyindiğimin neredeyse farkında bile değildi. Ona İspanyolca okumam ve uyurken yatağının yanında oturmam hoşuna gidiyordu. İkinci hamileliğinin de başarısız olmasıyla birlikte içini saran derin hüzün benimle ilgili herhangi bir şeyi merak etmesini engelliyordu. Ona babamın öldüğünü, sözümle evlendiğimi ve bir çocuğumuz olduğunu söyledim. Sadece kocamdan ayrı düştüğümü, onun Fransa'da ve umarım emniyette olduğunu, benimse İngiltere'de olduğumu söylediğimde hikayemle ilgilendi. Calais'in adını bile anmadım. İngiltere'nin medarı iftarı olan bu şehir elinden gittiği için, kraliçe zaten ölesiye mahcuptu, tıpkı bebeğini düşürdüğü için çok utandığı gibi. Kocandan ayrı olmaya nasıl dayanıyorsun diye sordu aniden, bir gri akşam üzeri, 3 saatlik bir sessizliğin ardından. Onu özlüyorum dedim, aniden benimle konuşmasına irkilerek. Ama onu yeniden bulmayı umut ediyorum. En kısa zamanda Fransa'ya gideceğim, onu arayacağım ya da onun bana gelmesini umut edeceğim. Mesaj göndermeme yardımcı olabilirseniz bu içimi biraz rahatlatabilir. Pencereye dönüp dışarıya nehre baktı. Ben kral bir gün bana dönebilir diye bir filo gemiyi hazır bekletiyorum dedi. Ve Dover'dan Londra'ya gelen yolda atlarla hanları. Hepsi onu bekliyor. Hayatlarını onu bekleyerek geçirip paralarını onu beklemekle kazanıyorlar. Küçük bir ordu edecek bir dizi adam hiçbir şey yapmadan onu bekliyor. Ben İngiltere kraliçesi, onun karısı onu bekliyorum. Neden gelmiyor? Bu soruya verebilecek hiçbir cevabım yoktu. Hiç kimsenin ona verebilecek bir cevabı yoktu. İspanyol elçisine sorduğunda adam başını iyice eğip kralın ordusuyla birlikte olması gerektiğini, kraliçenin bunu anlamak mecburiyetinde olduğunu, Fransızların hala onun topraklarını tehdit ettiğini mırıldandı. Bu cevap kraliçeyi bir gün kadar tatmin etti ama ertesi gün İspanyol elçisini tekrar aradığında adam gitmişti. ''Nerede bu adam?'' diye sordu kraliçe. O sırada hizmetkarının saçını yapmayı bitirmesini bekleyerek şapkasını tutuyordum. O güzelim, kestane rengi saçları seyrelmiş, beyazlamıştı. Fırçalandığında kupkuru ve incecik görünüyordu. Yüzündeki çizgiler ve gözlerindeki yorgunluk onu 42 yaşından çok daha yaşlı gösteriyordu. ''Hangi adam majesteleri?'' diye sordum. ''İspanyol elçisi Kont Feria.'' Öne yürüyüp bir yandan aklını başka bir şeye yönlendirecek akıllıca bir şeyler bulmayı umut ederek şapkasını hizmetçisine uzattım. Göz ucuyla İspanyol sarayıyla iyi ilişkileri olan Jane Dormer'a baktım. Yüzünden hızlıca dehşet dolu bir ifade geçtiğini gördüm. Ondan yardım alamayacağım açıktı. Dişlerimi gıcırdatıp kraliçeye doğruyu söyledim. Zannımca prensesi görmeye gitti. Kraliçe şok olmuş gözlerle bana bakmak üzere döndü. ''Neden Hena? Neden böyle bir şey yapsın ki?'' Başımı salladım. ''Ben nereden bilebilirim majesteleri? Arada bir prensese saygılarını iletmeye gitmez miydi hep?'' ''Hayır gitmezdi. Çünkü elçinin İngiltere'de geçirdiği vaktin çoğunda Elizabeth ev hapsindeydi. Mazlum bir vatan hainiydi. Onu astırmam için bizzat kendisi beni teşvik etmeye çalıştı.'' Şimdi neden gidip saygılarını iletecekmiş ki? Hiçbirimiz cevap veremedik. Şapkasını onu bekleyen kadının ellerinden aldı. Kendi dürüst gözleriyle aynada göz göze gelerek şapkasını başına geçirdi. Gitmesini ona kral emretmiştir. Feria'yı tanırım, entrikalara hevesli bir adam değildir. Gitmesini kral emretmiş olmalı. Bir an ne yapacağını düşünerek sustu. Ben bakışlarımı yerden ayırmadım. Ona bakmaya, kendi kocasının veliahtına, karısının rakibine, metresine mesajlar gönderdiğini bilen yüzüne bakmaya dayanamıyordum. Başını tekrar bize döndürdüğünde yüzünde sakin bir ifade vardı. ''Hena, seninle konuşabilir miyim lütfen?'' dedi elini bana uzatarak. Yanına gittim. Koluma girdi ve hafifçe bana yaslanarak odadan kabul odasına doğru yürüdük. "Senden Elizabeth'e gitmeni istiyorum," dedi alçak sesle, bize kapıları açarlarken. Dışarıda onu görmeyi bekleyen neredeyse kimse yoktu. Hepsi artık Hatfield'daydı. "Ziyaret ediyormuş gibi git. Ona Karahis'ten yeni geldiğini ve ne yaptığını merak ettiğini söyle. Bunu yapabilir misin?" "Oğlumu yanıma almam lazım," diye mazeret uydurdum. "Al," diye başını salladı. "Ve bak bakalım Elizabeth'in kendisinden ya da nedimelerinden Kont Feria'nın onunla ne işi varmış öğrenebilecek misin?" "Bana hiçbir şey söylemeyebilirler," dedim rahatsız rahatsız. "Tabii ki sizin hizmetinizde olduğumu biliyorlardır." "Sorabilirsin," dedi. "Sen Elizabeth'in ağzından laf alabilecek güvendiğim tek dostumsun. Her zaman ikimizin arasında dolaştın. Seni sever. Belki de elçinin nezaket ziyaretinden öte bir amacı yoktur." "Belki de," dedi. "Ama belki kral ona Savoy prensi ile evlenmesi için baskı yapıyordur. Bana gelip adamla evlenmeyeceğine yemin etti. Ama Elizabeth'in prensipleri yoktur, tezahürleri vardır. Kral ona benim veliahtım olarak onu destekleme sözü verdiyse, kuzeniyle evlenmesinin buna değeceğini düşünüyor olabilir. Bunu bilmem gerek." "Ne zaman gitmemi istiyorsunuz?" "Yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte," dedi. "Ve sakın bana yazma. Etrafım muhbirlerle dolu. Elizabeth'in neler planladığını bana burada anlatman için seni bekliyor olacağım." Kraliçe Mary kolumu bıraktı ve tek başına yemeğe gitti. Büyük salondaki tahtına yürürken, soylular ve asilzadeler ayağa kalktığında ne kadar minicik göründüğünü fark ettim. Husumet dolu bir dünyada, görevleriyle çökmüş, ufalmış bir kadındı. Tahtına çıkışını, oturuşunu, gergin kararlı gülümsemesiyle azalan saray ahalisine bakışını izledim ve bilmem kaçıncı kez içimden onun hayatımda tanıdığım en yürekli kadın olduğunu geçirdim ve de dünyanın en şanssız kadını. Danny ile birlikte Hatfield'a at üstünde mutlu bir yolculuk yaptık. Çok yorulana dek önümde, atın üzerinde bacaklarını açarak at bindi. Sonra onu sırtıma bağladım. Atın iniş çıkışıyla sallanarak uyudu. Güvenliğimi sağlamak için yanımda bana eşlik eden iki adam vardı. Kışın başlayan salgınlar ve birbiri ardına gelen kötü hasatla birlikte yollar haydutlarla, eşkıyalarla ya da para isteyip geleni geçeni tehdit eden serseriler ve dilencilerle dolmuştu. Ama arkamızdan gelen iki adamla Daniel ve benim içimiz rahattı. Hava güzeldi. Öğle vaktinde güneş tepemizde öyle sıcaktı ki bir tarlada ağaçların altında ya da nehir veya dere kenarında durup yemek yemek çok hoşumuza gitti. Danny'nin paytak paytak dolanmasına ya da çıplak poposuyla suyun içine oturup suları şaplatmasına izin verdim. Artık ayaklarının üzerinde rahatça durabiliyordu. İleri ve ardından tekrar bana doğru telaşla gidip geliyor, daha çok şey görebilmek, bir şeylere dokunabilmek ya da sadece yüzümü okşayıp başımı oraya buraya çevirmek için devamlı kucağa alınmak istiyordu. At binerken ona şarkılar, çocukluğumdan hatırladığım İspanyolca şarkıları söyledim ve beni duyduğundan kesinlikle emindim. Minik eli müzikle birlikte oynuyordu. Şarkı söylemeye başladığımda sevinç dolu bir çığlık patlatıyor ama asla melodiye katılmıyordu. Saklanan yavru bir tavşan otların arasındaki bir minik geyik kadar sessizdi. Hatfield'daki eski saray nesillerdir kraliyet çocuklarının bakım evi olarak kullanılıyordu. Temiz havası ve Londra'ya yakınlığı nedeniyle seçilmişti. Yıllanmış bir binaydı, küçük pencereli, koyu renk tahtalıydı. Danny ve ben içeri girerken adamlar da atları evden biraz uzaktaki harap ahırlara sokabilmek için bizi hemen ön kapıya götürdü. Büyük salonda yazın bile yanmaya devam eden ateşe kütükler taşıyan bir oğlan dışında bizi karşılayacak kimse yoktu. "Hepsi bahçedeler," dedi. "Tiyatro oynuyorlar." En işareti beni salonun arka tarafındaki kapıya yönlendirdi. Kollarımda Danny ile birlikte kapıyı açtım. Taş koridoru izleyip başka bir kapıya ulaştım. Ardından dışarı gün ışığına çıktım. Ne tür bir tiyatro oyunuysa belli ki artık bitmiş, geride sadece gürültülü bir oyun kalmıştı. Parça parça altın ve gümüş rengi kumaşlar meyve bahçesine saçılmıştı ve Elizabeth'in hanımları ortada gözlerine siyah bir kumaş geçirilmiş bir adamdan kaçmak için dört bir yana koşuşturuyordu. Ben seyrederken adam uçuşan eteklerden birini yakalayıp kendine çekti ama kadın kendini kurtarıp kıkırdayarak öteye koştu. Hepsi birden adamın etrafına toplandı. Gülüşüp oynaşarak adamın başı dönene kadar onu döndürdü, döndürdü. Sonra da etrafa kaçıştılar. Adam yine atılıp uzandı. Kadınlar birer genç kız gibi oyuncu, birer kadın gibi azgın, sarhoş gibi oraya buraya kaçıştı. Aralarındaki kızıl saçları savrulan kadın, başlığını çıkartmış, yüzü al al gülen prensesti. Ancak daha önce gördüğüm, korkudan yüzü bembeyaz dolaşan Elizabeth değildi. Yatağında şiş şiş yatarken gördüğüm, korkudan kemiklerine kadar hasta prenses de değildi. Bu, yaşamının baharına varmak, kadınlığa ermek, tahtına çıkmak üzere olan bir prensesti. Peri masallarının prensesleri gibi güzel, güçlü, iradeli ve yenilmezdi. Şanın yürüsün diye fısıldadım kendi kendime, bütün soytarılar gibi kuşkucu. Ben seyrederken o gözleri bağlı adamın omuzuna dokunup yeniden koştu. Bu kez adamdan kaçamadı. Adam uzandı. Elizabeth yeterince hızlı koşamadı. Adam onu bileğinden yakaladı ve Elizabeth debelenmesine rağmen onu iyice kendine çekti. Prensesin nefes nefese bedenini kendi bedeninde hissetmiş olmalıydı. Saçlarındaki parfümün kokusunu hemen almış olmalıydı. Onu hemen tanımış olmalıydı. "Yakaladım!" diye bağırdı adam. "Kimsin sen?" "Tahmin et, tahmin et!" diye bağırdı hanımlar. Adam elini onun alnında, saçlarında, burnunda, dudaklarında gezdirdi. "Bir dilber!" dedi emin bir tonla. Karşılığında şaşkın bir kahkaha fırtınası aldı. Münasebetsizce elini çenesinden aşağı kaydırdı, ensesine. Boynunu ellerinin arasına aldı. Elizabeth'in yanaklarının kızardığını gördüm ve adamın dokunuşları için arzuyla buram buram yandığını anladım. Prenses gerilemedi, adamı durdurmaya da kalkışmadı. Bütün sarayın önünde adamın karşısında durup her yerini parmaklamasına izin vermeye hazırdı. Adam kimmiş görebilmek için biraz öne yürüdüm ama kumaş bütün yüzünü kaplıyordu. Sadece gür siyah saçlarını ve güçlü kare omuzlarını görebiliyordum. Onun da kim olduğunu hemen anladım. Elizabeth'i sıkıca tuttu. Bir eliyle onu belinden yakalarken hanımlarının arasında neredeyse hayal kırıklığıyla denebilecek hafif bir fısıldanma oldu. Adamın diğer eli elbisesinin yakasını takip etti. Parmak uçları Elizabeth'in göğüslerinin tepesine dokunuyordu. Yavaşça, iştah kabartarak eli elbisesinin önündeki işlemeli korseden aşağı kaydı. Belindeki kuşağa geçti. İç eteklerin arasında gizlenen hazinesini okşamak üzere, bir fahişeye dokunur gibi dokunacakmışçasına elbisenin kalın eteklerinde dolaştı. Elizabeth onu durdurmadı ve yine gerilemedi. Şok vaziyette kımıldamadan, bir elini beline dolamış, onu öpüp okşanmaya can atan hafif meşref bir sütçü kızı gibi kendine çeken bu erkeğe yapışık halde öylece kaldı. Eli elbisesinin önünde aşağıya inip iç eteklerinin altındaki üçgene değdiğinde, ardından adam kalçasını yoklamak için elini poposuna attığında, ardından diğer elini belinden kalçasına kaydırıp ona sarıldığında, sanki kendi kadınıyla oynaşıyormuş gibi, İki elle birden kıçına yapıştığında bile prenses itiraz etmedi. Elizabeth hafifçe inleyip elinden kendini kurtarmaya çalıştı. Neredeyse hanımlarının üzerine düşüyordu. "Kimdi, kimdi?" diye bağırdı hepsi bir ağızdan. Hanımlarının onun kollarından kurtulduğuna rahatlayarak. "Pes ediyorum," dedi. "Artık aptalca oyunlar falan oynayamam. Az önce cennetin kıvrımlarının ta kendisine dokundum." Başından kumaşı çekip çıkardı ve yüzünü gördüm. Gözleri Elizabeth'inkilerle buluştu. Kollarında kimin olduğunu kesinlikle çok iyi biliyordu. Niyet ettiği üzere, Elizabeth niyet ettiği üzere onu yakaladığı andan itibaren biliyordu. Onu onaylanmış sevgilisi gibi bütün saray halkının önünde okşamıştı. Ve Elizabeth bir fahişe gibi onun okşayışlarına izin vermişti. Elizabeth o bilmiş, arzu dolu gülümsemesiyle ona gülümsedi ve adam da gülümseyerek ona karşılık verdi. Bu adam elbette ki Lordum Robert Dudley'ydi. "Burada ne işin var çocuk?" diye sordu bana yemekten evvel. Biz terasta yürür, Elizabeth'in minik sarayının nedimeleri bakmıyormuş gibi yaparak bizi seyrederken. Kraliçe Mary beni Elizabeth'e iltifatlarını iletmek üzere gönderdi. Ah, benim küçük muhbirim, yine iş başında mısın?
Evet ve hiç istemeyerek.
Kraliçe ne bilmek istiyor peki? Bir an durakladı. William Pickering'le ilgili bir şey mi ya da benimle? Başımı iki yana salladım. Bildiğim kadarıyla hayır. Beni taş bir banka çekti. Arkamdaki duvarda hanım eli çiçeği vardı ve çok güzel kokuyordu. Uzanıp çiçeklerden birini kopardı. Taç yaprakları al al ve tatlı tatlı yılan dili gibi dışarı fırlamıştı. Çiçeği ensemde dolaştırdı. Peki kraliçe ne istiyor o zaman? Kont Feria'nın burada ne işi olduğunu bilmek istiyor dedim uzatmadan. Kendisi burada mı? Dün gitti. Ne istiyordu? Kraldan mesaj getirdi. Kraliçe Mary'nin sevgili kocasından. Sadakatsiz köpek, değil mi? Azgın kart İspanyol. Niye böyle söylediniz? Bayan oğlan, bir karım var. Bana hiç hizmet etmeyen, hiç kibar davranmayan bir karım var. Ama ben bile onun burnunun dibinde kız kardeşiyle fingirdeyip hala hayattayken adına leke süremem. Bankta kımıldanıp hala çiçekle oynayan elini yakaladım. Elizabeth'le mi flörtleşiyor? Evliliklerine izin vermesi için papaya başvurdu dedi çekinmeden. Bu İspanyol sinsiliğine ne diyorsun? Kraliçe yaşarsa tahmin ederim ki Philip evliliğinin geçersiz kılınması için başvuruda bulunacak ve Elizabeth'le evlenecek. Kraliçe ölürse Elizabeth zaten tahtın veliahtı olacak ki bu da dalda koparılmayı bekleyen daha zengin bir erik durumuna gelmesi demek. Onu bir sene içinde kapacaktır. Suratım dehşetle bomboş yüzüne baktım. Olamaz dedim aval aval. Bu ihanet olur. Bu ona yapabileceği en kötü şey. Aklı hayale gelebilecek en berbat şey. Beklenmedik bir hareket dedi. Seven bir kadının kabullenmeyeceği bir şey. Kraliçe acısından, utancından ölür. Bir kenara atılmak ha. Annesine yapıldığı gibi ve Anne Boleyn'in kızı yüzünden. Başıyla onayladı. Dedim ya, sadakatsiz İspanyol köpeği. Ya Elizabeth? Omuzumun üzerinden geriye baktı ve ayağa kalktı. Kendisine sorabilirsin. Reveransa geçip ardından dimdik durdum. Elizabeth'in siyah gözleri üzerime yapıştı. Robert Dudley'in elinde hanım eliyle ensemi okşayarak yanımda oturmasından hoşlanmamıştı. Prenses, geri döndüğünü duydum. Lord'un bana artık bir kadın olduğunu söyledi. Seni bu kadar şey görmeyi umut etmiyordum. Bekledim. Bu kadar şişman. Kendimi aşağılanmış hissetmek yerine onun bu çocuksu kıskançlığı karşısında yüksek sesle kıkırdadım. Anında onun da gözleri dans etmeye başladı. Elizabeth asla surat asmazdı. Oysa siz prensesim, her zamanki kadar güzelsiniz dedim hiç uzatmadan. Umarım. Öyle kafalarınızı iç içe gömmüş ne konuşuyordunuz? Sizden bahsediyorduk dedim kısaca. Kraliçe nasıl olduğunuzu öğrenmek için beni gönderdi. Gelip sizi görmek beni çok memnun etti. Çok geç kalmaman için seni uyarmıştım dedi eliyle nedimelerini, keyif çatan erkekleri, onları tanıdığımı fark eden ve biraz utanmış görünen Londralı saraylıları göstererek. Kraliçenin meclisinden birkaç kişi bakışlarımdan kaçıştı. Yanlarında Fransız delegeler ve bir iki önemsiz prens de vardı. Lady Hazretlerinin sarayını epey keyifli gördüm, dedim tarafsızca. Size yaraşır biçimde. Ancak size katılamam, beni yanınıza alma lütfunu gösterseniz bile. Ablanıza hizmet etmeliyim. Onun sarayı böyle keyifli değil. Çok az dostu var. Onu şimdi bırakamam. İngiltere'de onu yalnız bırakmayan tek kişi sen olmalısın, dedi neşeyle. Geçen hafta aşçısını yanıma aldım. Bir şeyler yiyor mu bari? İdare ediyor, dedim kuru kuru. Ben yola çıktığımda İspanyol elçisi Kont Feria en yakın dostu, güvendiği danışmanı bile sarayda değildi. Hızla Robert Dudley'e bir bakış fırlattı. Lord'un konuşmasına izin verir gibi prensese başını salladığını gördüm. Ricasını reddettim dedi kibarca. Kimseyle evlenmek gibi bir planım yok. Kraliçeyi bu konuda temin edebilirsin çünkü doğru. Hafif bir reverans yaptım. Onu daha da mutsuz edecek bir haber iletmeyeceğime çok sevindim. Keşke ülkesinin insanları içinde biraz üzülebilseydi dedi Elizabeth sertçe. Kafirlerin yakılmasına devam ediliyor henna. Masum insanlara acı çektirilmeye devam ediliyor. Kraliçeye hiç var olmayan bir bebeğe üzülmenin, oğlunun kazığa bağlandığını gören bir annenin acısıyla asla karşılaştırılamayacağını söylemelisin ve bunu seyretmeye zorlanmış yüzlerce kadın var. Robert Dudley imdadıma yetişti. Yemek yiyelim mi diye sordu neşeyle. Ardından müzik çalınacak. Sizden bir dans talep ediyorum. Sadece bir mi diye sordu Elizabeth anında neşesi yerine gelerek. Sadece bir dedi Robert. Elizabeth flört havasıyla hafifçe yüzünü buruşturdu. Yemekten sonra müzik başladığında başlayan ve güneş çıktığında ikimizin de bir adım daha atacak hali kalmadığında sona eren bir dans dedi. Lordum, tek bir dans. Peki ardından ne yapacağız? Yürüyemeyecek hale gelene dek dans ettikten sonra diye sordu Elizabeth kışkırtan bir tavırla. Bir lorduma, bir Elizabeth'e baktım. Aralarındaki bu mahrem ses tonuna neredeyse inanamıyordum. Onları duyan herkes arzularının ilk günlerindeki aşıklar olduklarını düşünürdü. Siz ne dilerseniz onu yapacağız elbette dedi Robert ipek gibi bir sesle. Ama ben kendi adıma ne isteyeceğimi biliyorum. Ne? Diye nefesini bıraktı Elizabeth. Yatmak. Üzerimde. Üzerinde. Üzerimde sabah güneşiyle birlikte diye tamamladı Robert. Elizabeth ona biraz daha yaklaşıp Latince bir söz fısıldadı. Ben bilerek ifademi hiç bozmadım. Latinceyi Lord Robert kadar hızlı anladım. Elizabeth kulağına sabah öpücükleri istediğini fısıldamıştı. Güneşten tabii ki. Saray halkına döndü. Yemek yiyoruz diye yüksek sesle duyurdu. Tek başına, başı dimdik, büyük salonun kapısına doğru yürüdü. Karanlık odaya girmek üzereyken duraklayıp omuzunun üzerinden Robert Dudley'e bir bakış fırlattı. Bakışlarındaki daveti gördüm. Bir anlık baş dönmesi gibi. Bakışı hemen hatırladım. Aynı bakışları daha önce de görmüştüm. Kraliçenin kocası Kral Philip'e bakarken. Aynı bakışları ondan önce de görmüştüm. Daha ben küçücük bir çocuk, o gencecik bir kızken. Lord Thomas Seymour'a, üvey annesinin kocasına bakarken. Aynı bakışlardı. Aynı arzuların davetiydi. Elizabeth aşıklarını başka kadınların kocalarından seçmeyi seviyordu. Elleri bağlı bir adamın arzularını kabartmayı, kocasını elinde tutamayan bir kadına karşı zafer kazanmayı ve dünyadaki her şeyden çok omuzundan geriye bir bakış fırlatıp arkasındaki adamın ona doğru koşturduğunu görmeyi seviyordu. Yani tıpkı Lord Robert'ın şu an yaptığı gibi. 63. ayrımın sonu. Sayfa 639. Devamı 64. ayrımda.